Şimdi üçüncü konuşmacımız Halil Köseler, kaynaştırılmış eğitimde öğretim metotları ve materyalleri başlıklı konuşmasını yapacak.
Çok değerli meslektaşlarım, sayın katılımcılar, sevgili konuklar. Kaynaştırılmış eğitimde öğretim metotları ve materyaller gerçekten bu eğitim sisteminin en önemli parçalarından sayılması gerekir. Görme özürlüler için asıl ve en önemli sorun sadece görme noksanlığı değil, toplumun görme özürlülere karşı yanlış anlayışları, ayrımcı, ön yargılı yaklaşımlar ve uygulamalarıdır. Yeterli eğitim olanakları ve fırsat eşitliği sağlandığı takdirde görme özürlüler de diğer insanlarla eşit düzeyde başarılı ve üretici, toplumla kaynaşmış insanlar olarak yetişebilecekler ve bu durumda görme özürlülük onlar için artık sadece basit bir fiziksel problem düzeyine inecektir. İşte bu felsefe görme özürlülerle ilgili eğitimin her aşamasında bütün eğitimcilerin, ailelerin, toplumun her zaman aklında bulundurulması gereken en önemli bir felsefedir. Çünkü görme özürlülerin eğitiminde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çoğu eğitimcilerin, görme özürlü öğrencilerin yeteneklerine ve kapasitelerine ilişkin düşük bir beklentiye sahip olmalarıdır. Kazandırılması amaçlanan bilgi ve becerilerin verilebilmesi için öncelikle uygulanan öğretim metotlarının görme özürlü bir çocuğun da diğer çocuklarla eşit düzeyde başarılı olabileceği inancına ve felsefesine dayalı olması gerekir. Görme özürlü çocukların kapasitelerine ilişkin düşük ve yüksek beklentilere sahip iki farklı öğretmen düşünelim. Bu durumda iki öğretmenin uygulayacağı öğretim metotları da farklılık gösterecektir. Örneğin, görme özürlü bir çocuğun matematikte gören çocuklar kadar başarılı olacağına inanmayan birinci öğretmen, zor zannettiği konuları ve problemleri atlayacak, görme özürlü çocuğa daha basit konuları, daha basit problemleri öğretmeyi tercih edecektir. Görme özürlü çocuğun da diğer çocuklarla eşit düzeyde başarılı olacağına inanan ikinci öğretmen ise yüksek bir beklentiye sahip olduğu için bilinmesi gereken bütün konuları, bütün problemleri atlamaksızın öğretmeyi tercih edecektir. Ayrıca öğretmenin beklenti düzeyi öğrencinin motivasyonunu da etkilemektedir. Genellikle çocuklar kendilerinden ne kadar düzeyde bir performans, başarı bekleniyorsa o kadarını gerçekleştirmeye eğilimlidirler. Öğretim metotlarının uygulanmasında görülen bu gibi farklılıklara ve yanlışlıklara eğitimin her aşamasında rastlamak mümkündür. Örneğin görme özürlülerin eğitiminde düşük beklentilere sahip bir öğretmen geometri, kimya, biyoloji, fizik gibi derslerde de şekil çizimlerini öğrencilerin kendilerine yaptırmak yerine bu şekilleri öğretmenin kendisi kağıt üzerine çizerek öğrencilere göstermeyi tercih eder. Oysa bir şeyin uygulamalı şekilde öğrenilmesi öğretim metotlarının en etkili, en verimli olanıdır. Hiç kimse yüzmeyi sadece bir kitaptan okuyarak veya bir kişiden dinleyerek öğrenemez. Yüzme, yüzme pratiği yaparak, konuşma ise konuşma pratiği yaparak öğrenilebilir. Bu nedenle iyi bir öğretim metodunda anlatım ve uygulama mutlaka birbirini tamamlayan faktörler olmalıdır. Gören çocuklar birçok şeyi aile bireylerinin ve diğer insanların davranışlarını izleyerek, çevresindeki olayları ve nesneleri görerek, televizyondaki görüntüleri izleyerek öğrenebilirler. Görme özürlü çocuk ise aynı şeyleri farklı metotlar yoluyla öğrenebilir. Onların eğitiminde işitme ve dokunma duyularına dayalı öğretim metotlarının kullanılması gerekir. Örneğin görme özürlü bir çocuğa kaşığı nasıl tutması gerektiği hiç kimse tarafından gösterilmemiş ise o çocuk kaşığı yanlış bir biçimde tutacaktır. Oysa gören bir çocuk çevresindeki insanları izleyerek bir kaşığın nasıl tutulacağını görebilir, öğrenebilir. Burada yazılı metnin dışında bir anımı anlatmak istiyorum. Bir gün bir televizyon programında orkestra olarak bulunuyorduk. Programın bitiminde vedalaşmak için el sallamak gerekti. Ve ben vedalaşmak için el sallamanın nasıl olduğunu kimseden görmediğim için ve kimseden de öğretimini bilmediğim için şöyle aşağı yukarı salladım elimi. Sonra eve geldiğimde oğlum dedi ki baba ne biçim el sallıyorsun vedalaşmak için, öyle mi sallanır? Sağdan sola sallanır dedi. Bu da öğretim metotlarında dikkat edilmesi gereken en somut bir anıdır. Gören öğrenciler sınıfta öğretmen tarafından tahtada gösterilen bir haritaya bakarak öğretmenin harita üzerinde işaret ettiği şehirlerin, nehirlerin, dağların, denizlerin bulunduğu konumları izleyerek coğrafya dersinin gerektirdiği çeşitli bilgileri öğrenirler. Ancak görme özürlü bir çocuk özel yapılmış kabartma haritayı parmaklarıyla dokunarak incelemek zorundadır. Yabancı dil dersinde sınıf öğretmeni kelimeleri ve cümleleri tahtaya yazar veya öğrencilere mürekkep yazıda yazılmış materyaller dağıtır. Konuları bu şekilde işlemeyi tercih eder. Bu durumda yine görme özürlü çocuk yabancı dil dersinden yeteri kadar yararlanamaz, öğretilen konuları yeterince kavrayamaz. Çünkü yabancı dilde görme özürlüler için uygulanacak öğretim metodunda yeni kelimeler görme özürlü çocuğa tek tek harfleri söylenerek braille olarak yazıyla yazdırılması gerekiyor. Beden eğitimi derslerinde gören öğrencilerin yapabileceği etkinliklerle görme özürlü öğrencilerin yapabileceği etkinlikler arasında da yine farklılıklar bulunmaktadır. Ancak görme özürlü çocuğun beden eğitimi derslerinde normal okullarda hiçbir şey yapmamak şeklinde serbest bırakılması kesinlikle yanlıştır. Böyle bir tutum görme özürlü çocuğun sağlıklı bir vücut gelişimini önlemekte ve onu pasif bir insan durumuna sokmaktadır. Normal okullardaki görme özürlü öğrencilerin de beden eğitimi derslerinde yapabilecekleri birçok etkinlik olabileceğini kesinlikle unutmamak gerekir ve bu öğrenciler için de okullarda uygun olanaklar sağlanmalıdır. Maalesef şu anda normal okullarda görme özürlü çocukların hemen hemen tamamı beden eğitimi derslerine alınmamaktadır. Üzüntüyle bunu belirtmek istiyorum. Oysa görme özürlü atletlerle ilgili biliyorsunuz uluslararası birçok spor yarışmaları düzenlemektedir. Türkiye'de şu anda sadece bazı körler okullarında birkaç dalda spor etkinlikleri gerçekleştirilebilmektedir. İşte bütün derslerle ilgili olarak görme özürlülerin karşılaştığı sorunlar birbirine benzemektedir. Ancak bu sorunların çözüm yollarının neler olduğunu, ne yapılması gerektiğini bilmemize rağmen henüz yeterli ve kararlı bir çalışma gösterilebildiğini söyleyemiyoruz. Kaynaştırılmış eğitim sisteminde görevlendirilmek üzere bir an önce gezici öğretmenler yetiştirilmelidir. Öğrencileri normal okullara gönderiyoruz diye kendi kaderleriyle daha fazla baş başa bırakmak doğru değildir. Gezici öğretmenler normal okullara devam eden görme özürlü çocukların noksanlıklarını bir ölçüde telafi etme yönünden en etkili ve verimli bir role sahiptir. Görme özürlülerin normal okullarda gören akranlarıyla aynı sınıfta, aynı dersleri yapmaları onların sosyal kaynaşmasını güçlendirebilir. Ancak sosyal kaynaşmayı gerçekleştirirken akademik başarının düşmesine de kesinlikle izin vermemek gerekir. Bu nedenle görme özürlü öğrenciler için öğretim metotlarını bilen gezici öğretmenler ve bu metotların uygulanması için gerekli ortamlar, materyaller sağlanmalıdır. Aksi takdirde özürlü öğrencilerin gören öğrencilerle eşit düzeyde bir başarıyı gerçekleştirmesi mümkün olamayacaktır. Normal okullarda sınıf öğretmeni daha ziyade tahtayı kullanarak anlatacağı konuları şekillerle, yazılarla sunmayı tercih etmektedir. Bütün normal okullardaki öğretmenlerin hepsinin görme özürlülerin eğitimine uygun öğretim metotlarını bilmesini beklemek, sağlamak da mümkün değildir. Görme özürlülerin eğitimiyle ilgili çeşitli bilgi ve becerilere sahip gezici öğretmenler normal okullara devam eden görme özürlü çocukların sınıfta anlayamadığı, öğrenemediği konuları onlara uygun öğretim metotları ve özel materyaller kullanarak anlatmalıdırlar. Kaynaştırılmış eğitim sisteminin görme özürlü çocuklar için taşıdığı dezavantajların en az düzeye indirilmesinde bu tür bir uygulamanın önemli bir rolü olacaktır. Gezici öğretmenler tarafından uygulanan metotlar tek tek öğrencilerin yaşına, yeteneklerine, öğrenme kapasitelerine, konuların özelliklerine uygun şekilde olmalı. Verimli, doğru bir öğretim metodu ise, bunun geliştirilmesi ise öğretmenin yaratıcı ve araştırıcı bir özelliğe sahip olmasıyla mümkündür. Bir konuyu bilmek ile öğretmek birbirinden çok farklıdır. Bir şeyi iyi bilen herkes onu başkalarına da iyi öğretebilir inancı kesinlikle yanlıştır. Örneğin İngilizceyi konuşan herkesin İngilizceyi, Türkçeyi konuşan herkesin de Türkçeyi başkalarına kolaylıkla öğretebileceğini düşünmek gerçekçi değildir. Bu nedenle bir öğretmenin başarısı sadece kendisini iyi yetiştirmiş olmasıyla değil, öğrencilerini de iyi yetiştirebilmiş olmasıyla ölçülür. Şu anda ilköğretim düzeyindeki normal okullarda okullara devam eden görme özürlü çocuklar maalesef Braille yazıyı öğrenme, baston kullanma, günlük yaşam becerilerini kazanma gibi en temel becerilerden yoksun olarak yetişmektedirler. Çünkü sınıf öğretmenleri bu gibi becerilerin görme özürlü bir çocuğa nasıl kazandırılacağına dair bilgilere ve öğretim metotlarına sahip değildir. Bu temel becerilerin kazandırılabilmesi sadece uygun öğretim metotlarını bilen gezici öğretmenler tarafından sağlanabilecektir. Bunu vurgulamak istiyorum. Türkiye'de görme özürlü çocukların devam ettiği normal okulların hemen hiçbirinde gezici öğretmen uygulaması bulunmadığı için büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sorunun çözümü için atılması mümkün olan ilk pratik adım benim önerimdir. İlk pratik adım. Körler okullarında haftalık zorunlu ders saatlerini tamamlayamayan öğretmenlerin hiç olmazsa kendi şehirlerindeki kaynaştırılmış eğitim uygulanan normal okullarda gezici öğretmen olarak görevlendirilebilmesi mümkündür. Böyle bir uygulamanın başlatılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. Normal okullarda uygulanan öğretim metotları, çalışma ortamları, kullanılan materyaller tamamıyla gören çocukların durumuna uygun metotlardır. Bu nedenle görme özürlü çocukların devam ettiği normal okullarda sosyal kaynaşmanın, akademik başarının eşit düzeyde sağlanabilmesi için şu somut hususların kesinlikle yerine getirilmesi gerekmektedir. 1. İçerisinde görme özürlü öğrencilerin eğitimi için gerekli olan Braille yazı kartonları, bazı Braille ders kitapları, kasetlere okunmuş ders kitapları, tablet, kalem, normal ve kabartma daktilo, harita, abaküs, matematik ve geometri araçları, çeşitli boylarda bastonlar, az görenler için büyüteçler ve diğer yardımcı aletler, iri puntolu harflerle yazılmış kitaplar ve materyaller, teyp, kasetler, bilgisayar ve kabartma yazıyı kopya etmeye yarayan makina gibi materyaller bulunan özel bir çalışma odası mutlaka sağlanmalıdır. Okulların hiçbirinde ben böyle bir çalışma odasına rastlayamadım. Normal okullarda bu materyallerle donatılmış bir çalışma odası mutlaka görme özürlülere hazırlanmalıdır. Haftanın belli günlerinde ve saatlerinde görme özürlü çocukların eğitim sorunlarının çözümüne yardımcı olmak üzere gezici öğretmenler görevlendirilmeli ve bu öğretmen özel materyallerle ve araç gereçlerle düzenlenmiş bu çalışma odasında öğrencilere eksik kalan konularda yardımcı olmalıdır. 3. Görme özürlü öğrencilerin eğitimiyle ilgili olarak görevlendirilen bu gezici öğretmenlere uygulanması gereken öğretim metotları konusunda bilgi verici kurslar da düzenlenmelidir. 4. Gezici öğretmenler görme özürlü öğrencinin sınıf öğretmeni, okul müdürü ve ailesiyle yakın bir ilişki içerisinde olmalı ve çocuğun eğitim sorunlarının çözümü konusunda alınması gereken tedbirlerin neler olacağını onlarla birlikte saptamalıdır. Gezici öğretmenlerin görme özürlü çocukların eğitimi ile ilgili Braille, kabartma yazı, baston kullanma, günlük yaşam becerileri, normal ve kabartma daktilo kullanma gibi temel konularda bilgi ve deneyim sahibi olmaları ve sayılan bu bilgi ve becerilerin görme özürlü çocuğa nasıl öğretileceğine ilişkin uygun öğretim metotlarını da araştırmaları ve geliştirmeleri, öğrenmeleri gerekir. 6. Görme özürlülerin devam ettiği normal okullarda gerekli araç gereçlerin bu 6. maddeyi de özellikle vurgulamak istiyorum. Bu da büyük bir eksiklik. Görme özürlülerin devam ettiği normal okullarda gerekli araç gereçlerin ve eğitim materyallerinin yer aldığı özel bir çalışma odasının düzenlenebilmesi için bu tür okullara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mutlaka ilave ve yeterli bir mali kaynak aktarılmalıdır. 7. Her çocuk için uzmanlar ve aileler tarafından